Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da, Sesli Dergi'de yeniden birlikteyiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Altınoluk Dergisi'nin Ekim 2022 sayısından yazılar paylaşacağız sizinle. İlk olarak bir mülakat aktaracağız. Profesör Doktor Hasan Kamil Yılmaz'la Kalbi Hayatın Beslenmesi Gerekiyor başlıklı mülakatı sunuyoruz. Hocam, malumunuz yeni bir eğitim ve öğretim dönemi daha başladı. Müslümanın gündeminde de bir kalp eğitimi var. Bu kalp eğitiminin bir Müslüman için ehemmiyeti nedir? Siz bu soruyu sorunca hemen benim aklıma merhum ve mağfur Nurettin Topçu hocamızın meşhur 3K betimlemesi geldi. Biliyorsunuz Nurettin Topçu, bir insanın beslenmesi ve eğitilmesi gereken 3K vardır derdi. Bunlar K'lerden biri kafadır. Kafa, beyni, dimağı, bilginin merkezi ve insanın hayatını yönlendirecek temel bilgilerin alındığı, öğrenildiği yerdir. İkinci K ise karındır. Belki birincisinden de önemli karın. Doğumla beraber emmekle başlayan, daha sonraki süreçlerle gelişen karın. Hakikaten onun da bir eğitiminin olması hem sağlık açısından önemli hem de helal lokma açısından önemlidir. Çünkü helal lokma veya Allah korusun şüpheli lokma insan davranışlarına tesir edebiliyor. Hani yılan çıktığı deliğe girer derler ya, haramla beslenen vücut harama müstahittir. Helal ve meşru şeylerle beslenen vücutsa helale müstahittir. O bakımdan bu karnın helalle doyurulması o da bir eğitimdir. Ama bugün belki insanlarımızın en çok ihmal ettiği şeydir. Bu ikisini yaptığımız zaman üçüncüsünü gerek yokmuş gibi algıladığı bir alan da var. Üçüncü bir K'miz var. Müslüman olarak biz orayı çok önemsiyoruz. Üçüncü K ise kalptir. Bizim en değerli, en hayati organımızdır kalp. Kalp malum bizim vücudumuza kan ihtiyacını pompalayan, vücudumuzun ihtiyacı olan oksijen, şeker, glikoz gibi maddeleri ulaştıran bir organdır. Bir kasılmasıyla bir teneke suyu saray burnundan çemberli taşa basacak kadar bir enerji sarf eden muhteşem bir organ ve hiç durmadan ne kadar ömrümüz varsa irademiz dışında sürekli bizi besleyen bir organ. Kalp sadece maddeden ibaret değildir. Onun bir de manevi, görülmeyen ama beslenmesi gereken boyutu da vardır. Peygamberimizin malum hadisi şerifinde, "Gözünüzü açın, dikkat edin. İnsan vücudunda bir organ vardır ki bu sağlam olduğu zaman beden sağlamdır. Bu fesada uğradığı, bozulduğu zamansa bütün vücut fesada uğrar." dediği, "İyi bakın ki o kalptir." Herkesin sol göğsünün altında sağ elinin yumruk şeklinde olduğu kadar büyüklüğü olan bir organdır. Bu maddi olarak böyle ama onun bir de manevi tarafı vardır. Bu manevi kalp nerededir, bunun yeri neresidir denilirse, bu felsefecilerin, tasavvufçuların ve diğer benzeri psikologların alanlarına giren konulardır. Ama bizim kendi branşımızla alakalı söyleyeyim, bu bir latife-i rabbaniyedir. İnsanın çam kozalağı andıran kalbinin içine bırakılmış olan bir kalpten bahsedilir. İşte bize üfürülmüş olan ruhumuz olduğunu değerlendirenler de var. Ruhtur, kalptir, nefistir. Bunlar birbiriyle aynı mı yoksa bir prizmanın farklı görüntüleri mi olduğu hep konuşulan bir meseledir. Muhtemeldir ki ruhun farklı fonksiyonları farklı açılardan baktığınızda görünen şeklin adıdır. Nefsi de, kalbi de, aklı da o ruhun için değerlendirmek mümkün. Ama Kur'an-ı Kerim ve hadisi şeriflerde, yani bunun daha temel gözetim işletim merkezine çekilmiş olan bir anlam taşıması için kalbe ayrı vurgu yapılmıştır. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala Hazretleri müminlerin tarif ederken, "Mealen müminler o kimselerdir ki onlar Allah'ın adı anıldığında kalpleri böyle güm güm atanlardır ve üzerlerine Allah'ın ayetleri okunduğunda imanları artanlardır." diye buyuruyor. Yani bu manevi kalp tarafımızın bizim iç alemimizdeki duygularımızı, coşkularımızı, heyecanımızı gösteren bir özelliği var. O yüzden heyecanlandığımız zaman kalp atışlarımız artıyor, sevindiğimiz, korktuğumuz zaman da düşüyor. Dolayısıyla ilmi kelam kitaplarımızda da imanı tarif ederken denilir ki iman dille ikrardır. Organlarla yapılan amel ve davranışlardır diye tanımlanmıştır. İmanlı bir kalbin eylemi kalp ameli olarak işler. Dolayısıyla kalp, rahmetli Nurettin Topçu'nun söylediği üç önemli K merkezimizde en önemli K'lerden birisidir. Kur'an'ın vurgusu da bu istikamette olduğundan tasavvufi anlayışta bir kalp inceliği, kalbi eylem öne çıkmış ve bunun hassasiyeti üzerinde çokça durulmuştur. Kalbin rahim olması, selim olması üzerine duran ayeti kerimeler vardır. Kalbi hastalıktan kurtarmaya çağıran ayetler vardır. İşte bütün bunlardan biz kalbimizi koruma altına almak gibi bir sorumluluğumuz olduğunu görüyoruz. Kalp kelime anlamıyla çok önemli bir mesaj veriyor. Kalp kelimesi sözlük anlamı itibarıyla da bir şeyin altını üstüne, üstünü altına çevirmesi demektir. Yani kalp organı sürekli hareket halinde, açılıp kapanarak yaptığı hareketlerle bizim davranışlarımıza tesir ediyor ve dışarıdan aldığı etkilerle de zaman zaman evrilen, devrilen bir özelliği olduğundan ona kalp denilmiştir. İnkılap kelimesi de kalp kelimesiyle aynı kökten geliyor. Kalpte bir değişim ve dönüşüm söz konusudur ve dışarıya açık bir organdır. Hocam, ayet ve hadislerle kalbin ehemmiyetinden ve eğitilmesi gereken bir organ olduğundan bahsettiniz. Bu noktada kalp eğitiminin olmazsa olmaz unsurları nelerdir? Kalbi besleyen şeylerin başında sevgi ve iman gelir. Önemli olan kalbin sevgiyi, muhabbeti, heyecanı, korkuyu, üzüntüyü kontrol edebilecek şekilde duygulu hale gelmesidir. Hatta tasavvufta iyi bir kalbe sahip olmanın ölçüsü, kalbin haşyet ve merhamet duygularına erişmesi olarak kabul edilir. Haşyet, kulun Allah'la ilişkilerinde, onun emirlerine karşı bir ürpertiyle, saygıyla bağlanmasının adıdır. Bu haşyet özelliğini Allah Teala, ulemanın bir vasfı olarak Kur'an'da anar. Allah'tan haşyet duygusuyla sakınanlar ve korkanlar, alimlerdir. Allah'ı en iyi tanıyanlar alimlerdir. Onlar Allah'ı tanıyan insanlardır. İnsanlara bakan tarafındaysa merhamet duygusuna erişmiş olması çok önemlidir. Eğer bir kalp Allah'ın kitabını okurken haşyet duygusuyla huzurda durabiliyorsa bu önemli bir göstergedir. O duyguyla durduğu zaman insan ihsana erer. Allah'ı görüyormuşçasına kulluk etme kıvamına erişmesi mümkün olur. Bir de yaratılmışlarla gerek insanlar, gerek diğer varlık alemindeki mahlukatta olan ilişkilerinde merhamet duygusuna sahip olması lazım. Yaradanı severiz, yaradandan ötürü diye Yunus'un lisanında karşılık bulan varlık alemindeki her varlığın o haşyet duyduğumuz yüce Rabbin yarattığı varlıkları olarak onlara merhametle bakabilmesi, layıkıyla muhabbet, müstehakkına, küffara nefret duyabilmesi kalp eğitiminin kıvamını gösterir. Bir kalbin hakikaten Allah'la ilişkilerinde haşyet duygusuna sahip duruma erişmesi tek başına olacak bir şey değildir. O yüzden bir arada olmak mühimdir. Biz cemaat halinde kulluk ederiz. Bizim birbirimizden çıkacak pozitif enerjinin birbirimizi etkileyeceğini bildiğimiz için topluca cemaat halinde olmaya önem veririz. Bireysellik yok bizim dinimizde, birliktelik var. O birlikteliğin de birbirimizi etkileyerek pozitif algılara dönüşeceği noktasında kanaatimiz vardır. Dolayısıyla bu bizi Allah'la ilişkilerimizde haşyet duygusu hem insanlarla hem diğer varlıklarla ilişkilerde çok önemli bir husustur. Merhamet duygusu önemli, merhameti olan insanın sevgisi olur. Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'de en çok zikrettiği esmasından ikisi Rahman ve Rahim'dir. Rahman onun bu varlık alemindeki bütün varlıklara karşı umumi merhametidir. İnanan, inanmayan, kafir veya mümin, taş, toprak veya kaya vesaire, tüm varlık alemini olan Allah'ın tecelli ettiği isim Rahman ismidir. Rahim ismi ise ahirette inananlara Allah Teala'nın yapacağı merhamet olarak ifade edilir. Allah Teala Hazretlerinin buna vurgu yapıyor olması, insanların insani ilişkilerde gaddarlığını, vahşetini önleyen önemli bir husustur. Peygamber Efendimizin de rahmet peygamberi olarak tanınması, merhamet özelliğiyle öne çıkmış olması, onun geldiği vahşet toplumuna bir merhamet medeniyeti inşa etme imkanı sunmuştur. Hazreti Peygamber Efendimiz o rahmet peygamberliği özelliğiyle vahşet toplumundan bir merhamet toplumu inşa etmiştir. Bir kız çocuğu gömen Ömer'den, kenarı Dicle'de bir kurt aşırırsa koyunu, gelir adli ilahi sorar benden bunu diyen bir Ömer çıkmıştır karşımıza. Ama o çıkan yeni Ömer, Hazreti Peygamber'in merhametiyle, hoşgörüsüyle olmuştur. O haşyet ve Allah'a karşı olan hassasiyet ve insanlara olan merhameti, Peygamberimizin o toplumda merhametin egemen olmasını sağlamıştır. Dolayısıyla bu kalbi hayatın temel iki ögesi vardır. Haşyet ve merhamettir. Merhametin sonucu da muhabbetle pekişir. Sonuçta o merhamet duygusu muhabbetle perçinlenir. Ayette Cenab-ı Hak Allah'ın kullarını sevdiğini ve kulların da onu sevdiğini söylüyor ve zaman içinde bu duyguların kazanılması için imkan sunulmuştur. Hakikaten insanlar süre içerisinde böyle bir kalbi eğitime ulaşma imkanları olmuştur ama insanın bunu tek başına yapması veya yalnız ortamlarda yapması zordur. Onun için daha çok insanların bu özelliğe sahip insanların arasında bulunması çok önemli ve anlamlıdır. Çünkü insanoğlu dış etkiye açıktır. Kalp dediğimiz şeyin iki önemli casusu vardır. Bunlar göz ve kulaktır. Gözün gördüğü, kulağın duyduğu onu etkiliyor. Onun negatif ya da pozitif manada etkilenmesine sebebiyet veriyor. Dolayısıyla onun olabildiğince pozitif ortamlarda bulunması gerekir. Nitekim Cenab-ı Hak sizler sadık, sözünde duran ve dürüst olan insanlarla birlikte olun buyurulur. Onlardan size pozitif enerji geçer. Başka bir ayette ise Allah'ın ahkamını tanımayan, kendisini tanımayan ve diğer insanlara değer vermeyen insanlarla işiniz bitti mi, hemen onların yanından kalkın gidin ve iyilerle beraber olmaya bakın denilmiştir. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, İyi insanlarla beraber bulunan kimse, misk satan insanların yanında bulunan gibidir. Örneğin parfümeri dükkanında duran bir insan gibi, oradan bir şey almasa bile o dükkanda kaldığı için üstüne başına güzel kokular siner ve oradan ayrıldığında dışarıdan bir kişi "Sen nereden geliyorsun? Üstün başın mis kokuyor." diye ona sorarlar. Güzel insan da böyledir. O farkında olmadan güzellikleri kuşanmış olarak iyi insanların yanından çıkar. Oturması, kalkması, konuşması, tebessümü, merhameti, ikramı, ihsanı ve hizmeti güzel olur. Kötülerle beraber olan, diyor Peygamber Efendimiz, demirci dükkanında duran gibidir. Demirci dükkanında örs, körük vardır ve o körük de ateşi harlarlar ve o ateşin üzerine demir konur. Demir ısınır, iyice kızar ve o demir kızdıkça çok ağır bir koku açığa çıkar ve o demirci dükkanında duran adam o kokunun üzerine sinmiş haliyle dışarıya çıkar. Çıktığı zaman kötü kokar, buyurur Peygamber Efendimiz. Bizim kalbi hayatımızın çevremizde şekillendiği anne babadan başlayarak okulda, arkadaş ortamında şekillendiğini söylememiz gerekir. Biz toplumdan uzaklaşıp steril ortamlarda yaşayalım manasında söylemiyorum ama insanın bulunduğu ortamlarda, örneğin negatif enerji üreten ortamlara da kendini komple salıvermemeli. Tebliğ için oraya gidebilir, o ortamda konuşur ama sonra hemen çıkar gider. Haram işleyen bir mekanda içkinin içildiği ya da çok dünyevi çirkinliklerin konuşulduğu bir yerde durmak doğru değildir. Örneğin akıllı telefonlar, sosyal medya platformları var. İnsan buralardaki çirkin manzaraların olduğu yerlerde dolaşmamalı. Orada bir işi varsa baksın ama yoksa oralardan çekilsin. Çirkin ortamlara kendini saldığı zaman kalbe zarar vermeye başlıyor. Bir süre sonra o kalp bozuluyor. Kalp eğitiminin nesillerin şahsiyetinin inşasında önemli bir yeri var. Çocuklarımızın, gençlerimizin bu eğitimi almalarını nasıl sağlayabiliriz? Kalp eğitimi herkesin gündeminde olması gereken bir mesele. Kalp beslenmesi gereken bir şey. Kalbi duyarlılığın oluşturulması önemli. Şiir, edebiyat, sanat, musiki ile kalbin inceliği, rikkati artıyor, hissiyatı yükseliyor. Yani o maneviyattan haz almaya, güzel ortamlarda bulunmaktan haz almaya başlıyor. Edebiyatı, şiiri, sanat güzel sohbetlere götürüyor kişiyi. Gençler edebiyat, şiir, sanat vesilesiyle güzel sohbetten hoşlanmaya başlıyor. Bunlar bile insanın o pozitif enerjiyi üreten tarafında bir açılım meydana getiriyor. Tabii buralarda da çok fazla kalmamak lazım. Esas mesele bir insanın ibadetle, insani ilişkilerle ve hizmetle kalbi hayatını beslemesidir. Müslüman bir delikanlı başkalarına yardım etmekten, başkalarına katkı sağlamaktan keyif alacak bir hale gelebiliyorsa, bu onun kalbi hayatına çok ciddi katkı sağlar. Günümüzde korunmak kolay değil. Yani bu hassasiyeti gözeten idari mekanizma sayısı da çok fazla değil. İnsanlar şimdi gerçekten büyük bir kuşatılmışlık yaşıyor. Hepimiz yaşıyoruz. Eskiden çocukların negatif kaynaklardan beslenmesine engel olunabiliyordu. Kötü mecmualar görmesi engellenebiliyordu. Ama şimdi buna imkanımız yok. Çocuk eline telefon aldığı andan itibaren bunların hepsi onun sosyal medyasına düşüyor. Dolayısıyla sizin çocuğunuzu seçici hale getirip o duyarlılığı vermemiz, oğlum senin iyiliğin için şunlara bak, şunlardan uzak dur, bunların senin dünyana, ahiretine bir faydası yok gibi kullanma melekelerini geliştirecek tarzda bir rehberlik yapmamız lazım. Sınırsız bir süre kullanmasına izin verdiğiniz zaman uykusu da zayi olur çocuğun, çalışma yöntemi de, hepsi kaybolur. Çocuk bu defa oradan beslenmeye, orayı emmeye başlar. Bu yaşadığımız dönemde ailelerin çocuklarına çok iyi sahip olması gerekiyor. Bu da mutlak surette ikna ile olmalı, kavga ederek, yasak koyarak değil. Biz önceden büyüklerimizin birkaç çatmasından onların hoşlanmadığı bir işi hemen terk edebiliyorduk. Şimdiki nesil öyle değil. Soruyorlar, neden, niçin diye. Yanlış ekranlardan, sitelerden kaçınmanın onun kendi iyiliği, kendisini korumak için olduğunu zihnine iyice sokulması lazım. Cezalandırarak değil, onore ederek, bir takım anlaşmalar yaparak, zaman zaman ödüllendirerek veya beraber kullanarak bu cihazları. Aksi halde sizi dinlememeye başlıyor. Çocuk tamamen steril bir ortamda büyüsün de değil dert. Mikrobu görsün ama onun mikrop olduğunu bilsin ve kendi iradesiyle oradan uzaklaşsın, oraya takılıp kalmasın. Anne babanın kalbi hayatı da çok mühim. Çocuk en başta onlardan besleniyor. Bizlerdeki kalbi hayatın canlılığı çocuklara yansır. Kalbimizdeki haşyet, merhamet ve muhabbet duyguları çocuklarımıza sirayet eder. Anne babanın duyarlılığı, bilgilenmesi de çok önemli. Sosyal medyanın da, internetin de bir ilmi hali var. Oradan bu çocuklara anne babalar olarak, hocalar olarak rehberlik etmemiz lazım. Değerli dinleyenlerimiz, ilk olarak Sesli Dergi'de bu akşam Profesör Doktor Hasan Kamil Yılmaz'la gerçekleştirilen Kalbi Hayatın Beslenmesi Gerekiyor başlıklı mülakatı aktardık. Ve şimdi de Rabia Brodbeck imzalı Kalbin Çöp Sepeti başlıklı yazıyı aktaracağız. Hiçbir din, hiçbir inanç sistemi kalbi İslam dini kadar mükemmel tarif etmemiştir. İslam'da insan kalbinin kemal kapasitesinin tahakkuku mümkün hale geldi. Kalpler aşkın kemaline yükselebilir hale erişti. Allah Teala kalbi en yüce mahluku olarak tasarlamıştır. Yere göğe sığmadım ama mümin bir kulumun kalbine sığdım. Allah kalbi alemi kübra yapmıştır. Çünkü orayı evi ittihaz etmiştir. Allah insanın kalbini kendi ilahi nurunun güzelliğinin ve ilahi sırlarının aksedebileceği bir ilahi ayna olarak yarattı. Kur'an'da şöyle buyurur: "Fakat Allah size imanı sevdirdi, onu kalplerinizde süsledi." Dindeki gayret kalpte olanlardır. İşin özü kalptir. İnanç kalp meselesidir. Hayatın kriteridir. Bu İslam'ın en temel mesajıdır. Kalp, insanın asli şuur merkezi, manevi hakikatidir. Doğrudan Allah'la bağlantılıdır. Orası Allah'ın tecelligahıdır ki, hadis-i kutsi'de alemlere sığmayan Allah'ın kalbe sığdığı ifade buyurulmuştur. Aşk kalpte doğar, ilahi ilhamlara kalp mazhar olur, niyetler kalpte yapılır, teslimiyet aşkına kalple varılır. Ahmet Şem'ani kalbimizin kapasitesini izah ediyor. Tahta azameti gör, kürsüde büyüklüğü, lefte emirleri, göklere bakarak yükselmeyi gör, kalbe bakarak da aşkı ve aşka bakarak da maşuku. Kişi insanın özüne bakacak olursa, kirli ve bozulmuş olduğunu görür. Çamurlu, karanlık bir sudur. Fakat aşkın olduğu yer kalptir ve kalpte saf altındır. Sadır deryasının incisi, en gizli sır madeninin yakutudur. Ona hiçbir el değmemiştir ve ehil olmayan hiçbir gözün nazarı ona düşmemiştir. Allah'ın celaline şahit olmak onun cilasıdır. Gaybın cilası da üstüne onu parlak ve saydam kılan bir mühür koymuştur. Kalp bütün bunlardan müteşekkil olduğundan huzurullahın ona karşı muhabbeti vardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dünyayı şereflendirdiği zaman gönülden gönüle eğitim başlamıştır. Efendimiz bir hadisi şeriflerinde, "Savaştan döndük, şimdi cihad-ı ekber, nefsimizle olan savaşa başlıyoruz." O, insanlığa içsel savaşı öğretti. Bize bu mücadelenin aslında bir muhabbet savaşı olduğunu göstermiştir. Çünkü içsel mücadele gönülle yapılır. O sallallahu aleyhi ve sellem bize şeytanın şerrinden Allah'a sığınmanın yolunu gösterdi. En büyük savaşın içimizdeki putları yıkıp şirkten kurtulmak ve ulaştığımız tevhid nuruyla hakkı batıla üstün kılmaya çalışmak olduğunu öğretti. Resulullah'ın bize tavsiye ettiği bu ilahi reçete bizi nefsin zulmünden kurtarıp ölümsüzlüğe ulaştırır. Esfel-i safilinden kurtarıp sevdaya ve nur-u Muhammediye ulaştırır. Münafıklıktan, cehaletten ve sahtelikten kurtarıp ihlasa ve ubudiyete ulaştırır. Biz Allah Teala'ya gönül vermedik. Sonunda bir virüs yayıldı ve ağır bir musibete duçar olduk. Erhamür Rahimin olan Allah'a gönüllerimizi vermedik. Bu nedenle hakikat gönlümüze inmiyor. Kadir gecesi tohumu yeşermiyor. Kur'an'da kalp arasındaki müthiş bir frekans vardır. Bir müminin gönül kapasitesi ne kadar yüksekse okunan ayetlerin o kadar çok şuuruna erer, idrak eder. Kur'an'da şöyle bildirir: Allah kimin kalbini İslam'a açmışsa o Rabbinden bir nur üzeredir. Yazık o kimselere ki Allah'ın zikrine karşı kalpleri katılaşmıştır. Muhyiddin İbnül Arabi şöyle buyurmaktadır: Hazreti Peygamber buyurmuştur ki, öyle Kur'an okuyanlar vardır ki okudukları boğazlarından aşağı geçmez. İşte o dillere inen ama kalplere inmeyen Kur'an'dır. Allah bunun tam aksine bu inişten lezzet alan insan için söylemiştir. Onu Ruhul Emin senin kalbine indirmiştir. Böyle bir insan o insandır ki bu iniş ona her şeyi geçen tarifsiz bir sevinç bahşeder. Bunu yaşadığı zaman gerçekten o kimse kendisine hep canlı olan taptaze Kur'an'ın nazil olduğu kimsedir. Bu iki iniş arasındaki farksa kalbe inen Kur'an'la beraber idrakte iner. Maide suresi ayet 83 şöyledir: peygambere indirilen Kur'an'ı dinledikleri zaman, onun hak olduğunu öğrendiklerinden dolayı gözlerinin yaşla dolup taştığını görürsün. Bir mümin Allah'ın nuruyla gaflet uykusundan uyanırsa, gönlün kudretini tekrar hissetmeye başlar. Dünyaya duyduğu sevgi azalır ve ahiret özlemi doğar. Allah'ın nuruyla yıkanmış bir gönül dünyadan arınır. Muhabbetle beslenmiş, pişmanlık gözyaşlarıyla yıkanmış ve şuurlanmış bir gönül dünyadan arınır. O gönül sonsuz cemal ve kemal istikametine gider. Allah'ın rızasını arar, tefekkür eder, muhabbet duyar. Allah'a sığınarak ve yönelerek, secdeye ve Kur'an-ı Kerim'e sarılarak yaşar. Sürekli bir muhabbet alışverişinde bulunur. İlahi ayetlerin hikmetini yaşamak için varlık çölüne dalar. O gönül her zaman bir aşk ve rahmet ümidi taşır. Yaptığı her şeyi Allah Teala'ya, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, velilere ve insanlara duyduğu sevginin verdiği şevkle yapar. İnsan Allah Teala'dan yüz çevirdiği derecede kalbi kararır ve çürür. Zikrettiği kadar da onun kalbine misafir olur. Cenab-ı Hak saf nurdan bir kalp yarattığında aynı zamanda ona bir kara leke koydu. Kalp ya mahalli ateş veya gülzar olur ya da ya cehennem çukuru veyahut cennet bahçesi olur. Veli Ahmet Şemani bu ikilemle muazzam bir tarif verir. Eğer bir mekanın yanında çöp sepeti yoksa orası eksiktir. Yüce bir mekanın yanında mutlaka bir çöp sepeti olmalıdır ki o mekanda toplanan bütün çöp ve pislik oraya atılabilsin. Aynı şekilde Cenab-ı Hak saf nurdan bir kalp yarattığında bu nefsi emmareyi çöp sepeti olarak onun yanına koymuştur. Cehaletin kara lekesi de safiyet mücevheriyle aynı kanatlarla uçar. Biraz yozlaşmışlık olmalıdır ki üzerine safiyet inşa edilebilsin. Doğru bir okun, eğri bir yaya ihtiyacı vardır. Ey kalp, sen doğru ok gibi ol. Ey nefis, eğik bir yayın şeklini al. Kalbe safiyet giysisini giydirdiklerinde, kalbe cehalet ve günah kara lekesini gösterirler ki, kendisini hatırlasın ve ne olduğunu bilsin. Bir tavus kuşu bütün tüylerini açtığında her tüyden ayrı bir zevk alır. Ama aşağıya eğilip ayaklarına baktığında utanır. İşte cehalet kara lekesi o tavus kuşunun ayaklarıdır ki daima seninle kalır. Allah'a yaklaşmak istiyorsak dünyaya sırtımızı dönüp ve gönlümüze sahip çıkmalıyız. İlahi hidayet nuruna kişinin gönlünü tamamen açabilmeliyiz. Kalpte nur ve aşk barındırmak için kalp operasyonuna girmeliyiz. Gönülle savaşmalıyız. Kazanırsak mutlak zafer ve gönül sultanı oluruz. İtaat ve teslimiyetin bir muhabbet işi olduğunu anlamalıyız. Bencilliği kurban etmek kalple olur. Secdenin kemali ancak kalple olur. Cihad-ı ekber ancak kalple yapılandır. Yani gönül oruç tutacak, tavaf edecek, zekat verecek, dua edecek, savaşa girecek. Çünkü ancak gönlümüz secde ederken teslimiyet aşkı doğar. Rabia Brodbeck imzalı Kalbin Çöp Sepeti başlıklı yazıyı paylaştık. Son olarak değerli dinleyenlerimiz, Sesli Dergi'de Altınoluk Dergisi'nin Ekim 2022 sayısından aktardık yazılarımızı, bir başka programda yeniden birlikte olabilmek ümidiyle. Geceniz hayır olsun. Hoşça kalın.